Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 79. Ayırım. Meşrutiyet dönemi gibi bir özgürlük, birlik ve ilerleme ilkeleri döneminde parlamentoda, okullarda yalnız Kur'an okutulmasının istenmesi gibi dinci aşırılıkların ya da ulusçuluk endişelerinin faydası, eğitimin bir paydan toplum çevresiyle ilişkisi, öte yandan çağdaşlaşma sorunundaki rolü gibi iki sorunu tartışma alanına getirmesi oldu. Sorun, öğretmen ve okul ile kültür ve uygarlık arası ilişki sorunudur. Tevfik Fikret, Satı gibi bireyci hümanist batıcıların okul, eğitim ve ahlak-din ilişkisi üzerindeki görüşleri İslamcıların hücumlarına uğrarken, eğitim konusunu başka bir açıdan eğilen Ziya Gökalp de Satı ile çatışma içine düştü. Gökalp, din dışı ahlak sorunuyla eğitimin toplumsal rolü konusundaki iki tarafı da eleştirerek onların nerede haklı nerede haksız olduklarını belirtme işini ele aldı. Evet, gerçekten ahlaki bir bunalım vardı. Bu bunalımın kaynağı da gerçekten dinin kişi üzerindeki etkisinin zayıflamasının sonucuydu. Fakat bunalımın çaresi okullarda din eğitimi vermekte değil, ahlakını dinin emirlerine ve yasaklarına dayandıran bir toplumdaki ahlak, onun deyimiyle ibadetçilik ahlakiyatıdır. Böyle bir ahlak, bütün ahlaki değerlerini dinden alan toplum var oldukça olumlu bir rol oynayabilir. Fakat çağımızda ahlak değerlerinin kaynağı artık din değildir. Türk toplumunun bugün manevi bir bunalımla karşılaşmasının nedeni budur. Bir Türk toplumu bir ümmet toplumu olmaktan bir ulus toplumu olmaya geçiş durumundadır. Eski ahlak değerlerinin dinsel temeli artık eskiden yaptığı görevi yapamıyor. Bu yüzden bugün ahlak değerlerini dine dayandırmak isteyenler bilmeden ahlaki çöküşe katkıda bulunuyorlar. Bunun içindir ki Türk toplumunda din taassubuyla riyakarlık daima yan yana yürür. Dinsizlik bunların arasındaki çelişkiye tepkidir. Taassup, riyakarlık, dinsizlik dinin ahlak değerlerinin kaynağı olma görevini yerine getiremeyişinin yansımalarından başka bir şey değildir. O halde modern çağdaş ahlakın kaynağı ne olacaktır? Okulların bunu yaratmada bir rolü var mıdır? Bu sorulara verileceği cevaplarda Ziya Gökalp İslamcılara yönelttiği eleştirileri bırakıp batıcıları eleştirmeye geçer. Okullar yeni bir ulusal ahlak yönü verememektedir. Üstelik bunlar hem ahlaksal hem düşünsel anarşide yaratmaktadırlar. Gökalp'in bu konudaki düşüncesini kavrayabilmemiz için onun kültür ve uygarlık anlamını tanımamız gerekir. Türk toplumundaki patolojik durum bu ikisi arasında bir uyumluluk bulunmamaktadır. Batı uygarlığı, İslam uygarlığı kurumlarına birer birer yıkmaktadır. İkisi arasında bir uzlaşma çabasına giren Tanzimat, İslam uygarlığı kurumlarıyla birlikte ulusal bir kültürün de temellerini yıkmıştır. Bunun sonucu olarak ortaya üç eğitim çıkmıştır. Medresede, yabancı okullarda ve ikincinin taklidi olan devlet okullarında verilen eğitim. Bir Türk'le 10 dakika konuşmak onu hangi okulun yetiştirmesi olduğunu göstermeye yeter. Bu eğitimlerin üçü de ulusal kültüre yabancı olan uygarlıkların, İslam ve Batı uygarlıklarının etkisi altındadır. Sağlayabildikleri kültür yönü ulusal kültür yönü değildir. Gerçekte üçü de ona düşmandır. Her biri ötekine düşman ya da yabancı insan yetiştirir. Paydaşık bir kültür anlamlılığı içinde birleşemezler. Bu üç okul sisteminin yaptığı şey birbirine karşıt uygarlıkların hazır kurallarının ve yöntemlerinin taklitçiliğidir. Bu yüzden meşruiyet eğitim sistemi kültür yaratıcılığından yoksundur. Ulusal kültürü yalnız eğitimsiz halk arasında yaşamaktadır. Okullar yeni kuşakları bu halk kültürünün verdiği sağduyudan yoksullaştırma aracı olmaktadırlar. Eğitim sorunu sadece öğretmenleri terbiye fenni ile donatma sorunu değil, okula ve öğrenime ulusal kültür kaynağından gelecek çağdaş ahlaka temel olacak bir yön verme sorunudur. Batıcılar ile uluslar arasında ilk ve orta eğitimin batılılaşma açısından laikliği, ulusçular açısından ulusal kültürü geliştirecek yönde bir ıslahı görüşünün yanında İslamcı düşününde Tanzimat ikililiğinin yerine meşrutiyet üçlüğüne verme yönündeki çabaları meşrutiyetin ortalarında hızlandı. Bu hızlanış hem batıcıların hem ulusçuların din kültürünü aydınlatma, modernleşme fikrini saltanat, hilafet rejimi içinde çıkar yol olarak görmelerinden yararlanmıştır. İkinci Mahmut zamanından beri mektebin karşısında değişme alanının dışında bırakılan hiçbir yenilenme çabası, konu olmayarak kendi halinde kalan medrese yalnız Osmanlı geleneğinin bir simgesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'daki din-devlet ayrımına benzer bir biçimde dinsel bir örgüt olarak görülüyordu. Medrese değişen dünyasal kesim karşısında değişmeyen dinsel olma niteliğini kazanan kesimin temeli olarak görülmeye başlamıştı. İkinci Mahmud'un otoritesi altında daha sonraki Tanzimat reformlarının yürüyüşünde, hatta ikinci Abdülhamit gelenekçiliğinin bir çelişkisi olarak iki alan birbirinden iyice ayrılmaya başlamıştı. Bu şimdiye kadar gördüğümüz gibi din-devlet bütünlüğü geleneğinden ayrılmak anlamına gelen bir çatlamaydı. Bu gidiş meşrutiyet döneminde mektep lehine başlayarak daha ileriye giden modernleşme sürecine bir tepki olarak daha karışık bir durum yaratma eğilimi gösteriyordu. Eski Osmanlı geleneğinde medrese bir din kurumu değil, bir devlet kurumuydu ve başlıca fonksiyonu hukuk eğitimi vermekti. Halbuki şimdi din aydınlanması düşünce gelince bu düşün medreselerin de modern okullar gibi modernleştirilmesi fikrine yol açtı. Medreselerin eğitiminin içine modern bilimlerin konmasıyla bu kurumlar gerici ve gelenekçi bir kurum olmaktan çıkarılabilecek İslamlığın bir akıl ve tabiat dini oluşu fikri, ki şimdi üç düşünüş bu görüşte birleşiyorlar, gerçekleştirilmiş olacaktı. Farklı düşüncelerden gelen bu ortak görüşün etkisi altında 1909'dan başlayarak medreseleri modernleştirme işine girişildi. İlk deney konusu olarak en eski medreselerden olan Fatih Medresesi alındı. Bu modernleştirilmiş medresenin açılış töreninde sadrazam Şeyhülislam ve Eğitim Bakanı hazır bulunuyorlardı. Açılış dersi olan tefsir dersinden sonra nutuklar söylendi. Hepsi medreselerin geride kalışını belirterek bundan sonra medresede fizik, kimya, astronomi, hendese, coğrafya okutulacağını, modern medreselerin ilerleme yolunu açacağını belirtiyorlardı. İçtihat dergisi bile medreselerin ıslah edilemeyeceği yollu kampanyasını bir süre durdurdu. Meşihat dergisinin ileri gelen üyelerinden biri, medreseleri daha yüksek eğitim kurumları bir çeşit üniversite yapacak bir proje bile hazırlamıştı. Bu medrese üniversitesinde 4 fakülte olacaktı. Şer'i Bilimler Fakültesi. Bunlar tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve ahlak bölümleri bulunacaktı. 2. Hikmet Fakültesi. Bunda felsefe, matematik ve tabiat bilimleri bölümleri bulunacaktı. Tarih Fakültesi. Bunda genel ve İslam tarihleri ve siyer, peygamberin hayatı ve eshabının tarihi okutulacaktı. D. Dil Fakültesi. Bunda Arapça, Farsça ve Türkçe okutulacaktı. Tıp Fakültesi müstesna, bu medrese üniversitesi Maarif Bakanlığı'na bağlı olan Darülfünun karşılığı olarak Şeyhülislamlığa bağlı bir İslam üniversitesi oluyordu. İçinde hukuk, Roma hukuku gibi konular olmamak üzere vaktiyle kurulması düşünülen ve Şeyhülislamlığın yıkmayı başardığı Tanzimat Darülfünun'un İslamlaştırılmış bir türü oluyordu. Herkese umut verici gözüken bu girişim gerçekte güçlenmiş bir Şeyhülislamlığın yetkisinin eğitim sisteminin hiç değilse bir bölgesinin genişletilmesi demekti. Şeyhülislamlık 2. Mahmud, Tanzimat ve 2. Abdülhamit dönemlerinde bile sahip olmadığı bir yetki kazanmaktaydı. Yalnız eylem alanında değil, düşün alanında da yeni yetkilerle donatılmış üstün bir otorite olmaya başlamıştı. Meşrutiyette 2. Abdülhamit rejiminin siyasal sansür dairesi ortadan kaldırıldığı halde şimdi onun yerini meşihat dairesinin sansürcülüğü aldı. Bu dairede kurulan Şer'i Yayınları Teftiş Heyeti adlı kurul yeni bir sansür dairesi haline geldi. Bu siyasal sansür olmamakla birlikte düşünü aynı derecede kısıtlama gücü olan din aydınlanması görüşüyle çelişki durumunda olan bir sansür gelişiyordu. Bu sansür dairesinin eylemlerinden biri Hollandalı İslam tarihçisi Reinhard Dozi'nin Abdullah Cevdet tarafından yapılan çevirisini yasaklaması oldu. Bu kitap sözü geçen dairenin yetkisine giren bir şeriat kitabı olmadığı halde Şeyhülislam kabineye yaptığı baskı sonucunda yasaklanması ve toplatılması kararını çıkarttı. İlk Türkçe Kur'an çevirisi de basılmadan yasaklandı. Türkçe Kur'an yayınlanması da yasak edildi. Kastamonu Lisesi olayı dolayısıyla liselerde Darwin nazariyesinin okutulması da önlendi. Şeyhülislamlık daha da ileri giderek tümünde yürütme gücü olan kabinenin bir bakanı olarak adalet alanına doğru da yetkisini genişletmeye girişti. Fıkıh mezheplerinin imamlarının şer'i bir sorunla görüşlerinin farklı olduğu noktalarda Şeyhülislam'ın yorumu halifenin tasdikine bağlı olmak koşuluyla kanun niteliğinde olacaktı. Yavaş yavaş Şeyhülislam kabineden bağımsızca medeni hukuk alanında da kanun hükmünde kararlar çıkararak halifenin tasdikine sunmaya başladı. Başka bir deyimle bu makam Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin yarım yüzyıl önce Cevdet Paşa'ya kaptırdığı yetkileri şimdi daha rahatlıkla elde etmeye başlamıştı. Kimi parlamento üyelerinin canlandırılmasını istediği mecelli komisyonu da parlamentoda değil Şeyhülislamlık'ta kurulacaktı. Şeyhülislam'ın tutumu eleştirilere yol açmışsa da hükümetten ve parlamentodan ancak bir azınlık muhalefet edebildi. Ulusça çevreler Şeyhülislam hükümette kabine üyesi olarak oturduğu sürece şeriat mahkemelerini elinde tuttukça, eğitim sisteminin yarısını yetkisi altına aldıkça, üstelik bazı alanlarda yaşama gücünü de elde ettikçe çağdaşlaştırıcı din reformunun eğitimi batılılaştırma aracı yapma çabalarının başarı kazanamayacağını anlıyorlardı. Onlara göre sorun eğitimi dinsel yetki alanına kaptırmamaya bakmaktı. aslında medrese reformunun bir din aydınlanması sorunu değil, gerçekte çağdaş bir eğitim reformu sorunu olarak görülmesi gerekecekti. İttihat ve Terakki Partisi'nde İslamcılar ve Batıcılar yanında yavaş yavaş etkisini artıran Ziya Gökalp bu sorun üzerine bir muhtıra hazırladı. Muhtıranın asıl konusu din ve din adamları sorununun Diyanet terimiyle adlandırıldığı alana sürülmek yolunda çözümüdür. Bununla gerektireceği değişiklik Şeyhülislam'ı politika dışına çıkarmak, şeriat mahkemelerini, efkaf dairesini ve nihayet bütün okulları Şeyhülislam'ın yetkisinden ayırmaktı. En yüksek din otoritesi olarak onun asıl görevi ifta işlevi olduğundan bu niteliğe idare, maliye, adliye ve eğitim işlevleriyle uzlaşmaz bir işlevdi. Bu muhtıraya uyularak 1916'da başlayan başlıca reformlar şunlar oldu. A. Şeyhülislamlığın kabineden çıkarılması. B. Şeriat mahkemelerinin Şeyhülislamlıktan alınarak Adalet Bakanlığı'na bağlanması. C. Evkaf idaresinin meşihattan ayrılarak devletin ayrı bir mali ticari dairesi halinde dinden tamamen ayrılması ve kabine üyelerinden birinin yönetimi altına konması. Cami medrese gibi bütün din kurumlarının mali işlerinin yeni kurulacak Evkaf Bakanlığı'na verilmesi. D. Bütün medreselerin meşihattan alınarak Maarif Bakanlığı'na bağlanması. Bu sonuncu tedbir Cumhuriyet döneminde gerçekleşen ve tevhid-i tedrisat eğitimin bütünleştirilmesi yoluna, aynı zamanda medreselerin kaldırılmasına doğru atılan bir adımdı. Birinci tedbir Cumhuriyet döneminde Şeyhülislamlığın kaldırılmasıyla, ikinci tedbir de yine daha sonra adalet sisteminin birleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu önemli gelişmelerin yolunu açmak şerefi Ziya Gökalp'e aittir. Bu tedbirler din ve devlet ayrımı yönünde başlayan akımın bir parçasıdır. Bunlarla din devlette, eğitimde, yasamada, adliyede, maliyede dünyasal yetkilerini yitiriyordu. Yetkileri ve fonksiyonları Ziya Gökalp'in bulduğu terimle Diyanet alanına daraltılıyordu. Fakat Ziya Gökalp'in projesinde ütopya olarak kalacak yanlar vardı. Bunların başında Diyanet kavramına modern bir ruhanilik sağlama düşüncesi gelir. Onun etkisiyle yeni bir tip Şeyhülislamlığa bağlı olarak eski kelam bilimini modern bir teoloji olarak geliştirmek amacıyla bir Darül Hikmetül İslamiye, İslam Felsefesi Okulu, Medresetül Mütehassisin adı altında da bir İslam Bilimleri Uzmanları Enstitüsü, bir de Medresetül Kuz'at adı altında modern kadılar yetiştirecek okullar açılmasına girişildi. Bu yeni kurum ve enstitüler, Birinci Dünya Savaşı yılları ve Osmanlı Devleti'nin yıkılış olayları arasında bir gelişme göstermeden ve herhangi bir katkıda bulunmadan kaybolup gitmişlerdir. Cumhuriyet döneminde miras kalan önemli nokta, meşihatın ve bu kurumların görevlerinin din sorunlarıyla sansürcülük yapmak, resmi akide kurmak ya da akidelere karışmak değil, İslam dinini ve uygarlığını modern bilimlerin ışığında incelemek işi olacağı görüşüdür. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yolu o zaman açılmıştır. 79. ayrımın sonu, sayfa 459, devamı 80. ayrımda.